Ayrım 31. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 491. Ehliyet, hizmet ve keramet. Egemen olmak, sömürmek ve hele hele bunu kutsallık gibi rahat ve tehlikesiz bir kavramı kullanarak yapmak isteyen dincilik şefleri, İslam'ın omurga kabullerinden biri olan sınıfsızlık, resmi mabetsizlik, akılcılık ilkesini etkisiz kılmanın yolunu aramışlardır ve bulmuşlardır. Bu yol bizzat dinin içinden bulunmuştur. Öyle bir kavram bulunmuştur ki, o kavram sayesinde peygamberin yetkilerini rahatça kullanmak mümkün olmuştur. Bu kavram, kişileri örtülü bir biçimde peygamber yetkisiyle donatan ve dokunulmaz kılan keramet kavramıdır. Tarihin ilk ve belki de en büyük dinci terörist lideri Hasan Sabbah'ın dayandığı gizli gücün esası da budur. Modern, batini, haşhaşi tarikat cemaatlerin gücü de. Keramet, peygamberlerin yetkilerini kullanmak için bir takım insanları öne çıkarma ve dokunulmaz kılma aracı yapılan bir kavramdır. Kur'an ve sünnette hiçbir dayanağı yoktur ama tarih boyunca Allah ile aldatma sektörünün temel baskı ve ifal aracı olarak devrede tutulmuştur. Kur'an, tarikat çevrelerinin anladığı ve yaşattığı anlamda bir kerametten asla söz etmez. Bu anlamda kerametler, mucizelerle lütuflandırılmış peygamberlerde bile görünmez. Tarikatlar tarihinin keramet sahibi olarak öne çıkardığı kişilere mal edilen harikaların hiçbirisine peygamberlerde bile rastlanmıyor. Eğer keramet dedikleri belirleyici bir ölçü değerse, şunu söylemek zorundayız. Tarikat çevrelerinin keramet sahibi kişileri Kur'an'ın tanıttığı nebilerden çok üstün niteliklere layık olmalıdır. Böyle bir şeyin olabileceğini kabul ise insanı Kur'an dininin dışına çıkarır, yani kafir eder. Allah ile aldatmanın saltanat dincisi sektörü, keramet adı altında yeni bir vahiy süreci başlatabilmek için şu tekerlemeyi akaid kitaplarına yerleştirmiştir. Mucize peygamberlere, keramet de velilere verilmiştir. Peygamberliğin göstergesi mucize, veliliğin göstergesi de keramettir. Bu söylem Kur'an ve din dışı bir söylemdir, aldatmadır. Kur'an ve sünnetten hiçbir dayanağı yoktur. Kur'an, veli, Allah'a yakın insan tabirinin açık tanımını vermiştir. Bu tanımda şu iki unsur vardır. Allah'a iman ve takva. Gözünüzü açın. Allah'ın velileri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar. Onlar iman edip takvaya sarılmış olan kişilerdir. Yunus 62-63. O tanım içinde üçüncü bir unsur yoktur. Velilik kavramı içine başka unsurları koyan anlayışlar, Kur'an'da şirk olarak defalarca ifadeye konmuştur. Buna bağlı olarak Kur'an, şeytan evliyası denen bir güruhtan söz etmiştir. Bu şeytan evliyasının insanları aldatıp mahvetmede karadul denen örümcek gibi iş gördüklerine, çok tehlikeli bir zehir taşıdıklarına dikkat çekilmiştir. Bu konuda geniş bilgi için bizim Kur'an açısından şeytancılık kitabımıza bakılmalıdır. Tarikat tasavvuf çevrelerinin anladığı ve anlattığı manasıyla keramet, en üstünleri Hint fakirlerinde görülen bazı illüzyonlar ve becerilerdir. Bu arada tüm insanlarda bulunan ama çoğunluk tarafından işletilemeyen duru görü, telepati, telekinezi gibi olgular da söz konusudur. Ancak bunları işletebilenlerin din açısından üstün olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt yoktur. Eğer olsaydı o zaman Hint yogilerinden tarikat temsilcilerine sıra gelmezdi. Bu güçleri her insan kullanabilir ve birçok ülkede, birçok din ve anlayıştan birçok insan, hatta ateistler bile kullanmaktadır. Bunların dinle, imanla ilgisi yoktur. Tarikat oyunlarına karşı verdiği mücadelelerle saygınlaşan ünlü fakih İbn Teymiye, ölüm 728-1327, bu tür gösterileri Rahman evliyasının değil, şeytan evliyasının belirtisi sayıyor. İbn Teymiye, El Furkan Beyni Evliyai Şeytani ve Evliyai Rahman 39-41. İbn Teymiye ayrıca tarikat çevrelerinin keramet diye ortaya döktükleri şeylerin gerçekte birer hayal ve kuruntu ürünü, halüsinasyon olduğunu da örnekleriyle gösteriyor. Bakınız, Anılan Yer 90-91. İbn Teymiye şunun altını da çiziyor. Bu tür keramet gösterileri halk kitleleri üzerinde uyuşturucu etkisi yaptığından bunları izleyen halk gevşer, kendini bırakır ve şeytan bu durumu değerlendirerek halkın üstüne çullanıp onları ele geçirir. Aynı eser 147. Eğer bir kerametten söz edeceksek, Rahman evliyasının kerameti akıl ve iman değerlerindeki üretimden ibarettir. Bu değerlerde kim daha üretken olursa, kerameti fazla insan o olur. gökleri, yerin, denizlerin altını fetheden, gen şifrelerini çözen üretimler dururken, onun bunun kalbinden geçeni okumayı keramet sanmak, gerçekte bir tek büyüklüğün belgesi olabilir ki, o da talihsizlikteki büyüklüktür. Tarikat çevreleri bu gerçeği etkisiz kılmanın yolunu da bulmuşlardır. Kendileri dışındaki çevrelerden çıkan bu tip hünerleri istidraç, aldatmak için üstünlük vermek diye ifade ederler. Aynı şey kendilerinden çıktı mı keramet, bir başkasından hem de daha üstünüyle çıktığında ise istidraç oluveriyor. Doğrusu bu hokkabazlığa şeytan bile külah çıkarır. Kur'an'a göre keramet. Keramet sözcüğüyle aynı anlamda bir kök olan keremin türevleri kerim, ikram, tekrim, mükrim, Kur'an'da 40 civarında yerde kullanılmıştır. En çok kullanılan sözcük kerim sözcüğüdür ve Allah'ın isim sıfatlarından biridir. Lütfu bağışı çok, üstünlük ve yüceliği en ileri olan demektir. Kur'an terminolojisinin aşılmamış ustası İsfahanlı Ragıp, ölüm 502-1108, Şaheseri Müfredat'ta Kerem'in esas anlamının hürriyet olduğunu söylüyor. Bunun kaçınılmaz sonucu şudur. Kur'an'ın insanın niteliklerinden biri olarak gösterdiği kerem ve keramet esas anlamıyla insanın sahip olması gereken özgürlüktür. Böyle bakıldığında keramet konusunda gayrimüslim dünyadan bugünkü İslam dünyasına sıranın gelmesi pek mümkün görülmüyor. Çünkü bugünkü İslam coğrafyalarının kaderi hürriyet üzerine değil, despotizm ve Allah ile aldatma üzerine oturuyor. İsfahanlı Ragıp şöyle diyor. Kerem sözcüğüyle Allah nitelendirildiğinde bu onun lütuf, nimet ve bağışının görünümünü ifade eder. Kerem sözcüğüyle insan nitelendirildiğinde ise bu insandan çıkan ahlak ve huy güzelliğinin ifadesi olur. Bazı bilginler keremle hürriyeti aynı anlamda kabul etmişlerdir. Kısacası kerem, övülen sıfatların genel adıdır. Her şeyin doruk noktada ulaştığı onur da kerem sözcüğüyle ifade edilir ve tüm varlıklar için kullanılır. Ragıp, Müfredat, Kerem maddesi. Bu kerem anlayışının geleneksel tarikatçı keramet anlayışıyla en küçük bir ilintisinin olduğu söylenemez. Kerem kökünden türeyen sözcüklerin en önemlisi Kur'an'da insan için kullanılanı tekrim sözcüğüdür. Üstün ve hünerli kılmak anlamındaki tekrim, İsra 62 ve 70. ayetlerde geçer. Birincisinde İblis insanın yaratılışından duyduğu sıkıntıyı ifade ederken insanı küçümseyen ve onunla alay eden sözünde tekrimin fiil şeklini kullanmıştır. İblis dedi, şu mudur bana üstün kıldığın, tekrim ettiğin varlık? İkinci ayette insanoğlunun tekrim edildiği, evrendeki bazı varlıklara üstün kılındığı vurgulanmıştır. Unutmayalım, bütün varlıklara değil, bazı varlıklara. Dinci gelenek bunun da hesabına uydurup insan tüm varlıklardan üstündür şekline dönüştürmüştür ki Kur'an penceresinden baktığımızda düpedüz bir yalandır. Ayet aynen şöyle diyor. Yemin olsun biz Adem oğullarını özgürlük, onur, üstünlükle donattık. Onları karada ve denizde binitlerle taşıdık. Onları güzel, leziz, temiz rızıklarla besledik. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. İsra 70. Bu ayet geleneksel dinciliğin sürekli ileri sürdüğü iki yalanı birden tokatlıyor. 1. Kerametin tarikattaki keramet anlamında olduğu yolundaki yalan. 2. İnsanın evrende bütün varlıkların en üstüne olduğu yolundaki çok eski dinsel gelenekten aktarılan yalan. Kur'an, insanın sahip bulunduğu kerameti tüm insanların yaratılıştan taşıdığı seçkinlikleri ifade için kullanmıştır. Bir sınıfın farklılığını ve dokunulmazlığını ifade için değil. İnsana yüklenen potansiyel değerlerin kim hangisini daha çok işletiyorsa kerametten en büyük payı o alır. Ragıp bu noktaya değinirken ihsan, güzel düşünüp güzel iş yapmak ve efal, eylemler kelimelerini kullanmıştır. Yani insana verilen keramet, onun varlık ve hayatta vücuda getirdiği güzel eserler, ürettiği güzel değerlerle belirginleşir. Sözün özü şudur. İslam dünyasını, özellikle Türkiye'yi kanserojen bir ur gibi saran tarikat dinciliği, Kur'an'ın sözünü ettiği keremi veya kerameti yozlaştırmış, Kur'an dışı bir alana taşımıştır. Bunun sonucu olarak birileri okyanusları aşar, gökleri fethederken Müslüman kitleler su üstünde yürüyen, havada uçabilen, güzel rüyalar gören keramet sahipleri aramakla asırlarını harcamışlardır. Oysaki Kur'an'ın insandan beklediği keramet, deniz altlarını tünellerle aşmak, kıtaları jetlerle geçmek, aya gidecek araçlar yapmak, Kısacası yerin altını ve üstünü bilgi, düşünce, gayret fetihleriyle donatmaktı. İslam dünyasını tasallutu altına alan akıl düşmanı dincilikler, Kur'an'ın istediği ve beklediği gerçek kerametleri gösterenleri gavur, cehennemlik diye küçük gördü, böyle yaptığı için de kendi dünyasında böylelerini asla yetiştiremedi. Kur'an'ın aradığı keramet sahipleri, tarikat hokkabazları değil, kuduz aşısını, elektriği, telefonu, bilgisayarı, uzay nakil araçlarını, gen şifrelerini bulan insanlardır. Tarikat çevrelerinin dillerine doladığı keramet, tabiat kanunlarını etkisiz kılan bir takım meziyetlerden oluşur. Oysaki Kur'an, sünnetullah ve kader dediği tabiat kanunlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğini, değiştirilemeyeceğini açıkça ve defalarca ifade etmektedir. Kur'an'ın bu ayetlerini dikkate alarak bırakın sıradan insanların övdükleri harikaları, peygamberlerin mucizelerinin bile tabiat kanunlarını tayir ve tebdil ettiğini iddia etmek mümkün olmaz. Peygamber mucizelerinin de tabiat kanunlarını tebdil ve tahir etmemek üzere bir açıklamaları olmalıdır ve vardır. İbn Teymiye tam bu noktada şu muhteşem tespiti yapıyor. Şeriat açısından bakarsak şunu söylememiz gerekir. Peygamberler fıtratın tekmili, geliştirilmesi, kemale erdirilmesi için gönderildiler. Fıtratı tahir ve tebdil için değil. İbn Teymiye, Resail ve Mesail 4'e 130, Mezhebül İttihadiyyin. Kur'ansal kerametin mahiyeti konusunda en muhteşem tespitlerden birini de Emevi ve Abbasi dinciliklerinin ağır kahırları altında şehit olan İmam-ı Azam Ebu Hanife yapmıştır. El-Alim vel-Müteallim adlı eserinde yukarıda belirttiği anlattıklarımızın tümünü özetleyecek şekilde şöyle diyor. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın velilerinden maksat bilginler değilse Allah'ın velisi yok demektir. Raiyeciliğin geliştirilmesi ve zulme direncin kırılması. Başlığı şöyle dağıtabilirdik. İslam dünyasındaki dinciliklerin Haçlı dincilik tarafından güdüme alınması. İslam dünyası özgürlük ve değer üretme anlamındaki kerameti, aklı ve ilmi boğmanın aracı yaptığı günden beri iki Kur'an emrini daha çiğnemek zorunda bırakılmıştır. 1. Raiyeleşmeyin. 2. Zulme meyletmeyin. Tüm dinciliklerin ve tüm zulüm yönetimlerinin başına kahredici bir yıldırım gibi inen bu emirler, Kur'an'ın muhteşem ifadesiyle şöyle buyruklaştırılmıştır. Hiç kimseye bizi davar gibi güt demeyin, bize bak diye konuşun ve dinleyin. Kafirler için korkunç bir azap vardır. Bakara 104. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme saparlardan başkasına düşmanlık edilmez. Bakara 193. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa ateş sizi sarmalar. Allah'tan başka dostlarınız kalmaz, size yardım da edilmez. Hud 113. Tasallut ve tahakkümlerini yaşatmak için bu iki emri çiğnemek zorunda kalan dincilik tağutları, bir zorunluluğu daha yaşadılar. İslam dünyasını köleleştirmek için ondaki raiyeleşmeme ve zulme direnme emir ve bilincini yok etmeyi kaçınılmaz bulan İslam düşmanı emperyalistlerle işbirliği. Müslüman dünyadaki dincilikler emperyalizmle onu sevdikleri için değil, kendi vatanlarında yürüttükleri tahakküm ve tasalluta emperyalistlerden destek geldiği için işbirliği içindedirler. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Çünkü iki tasallut gücünün amacı ve ihtiyacı aynıdır. Kitlelerin dini, zulüm ve sömürüye karşı çıkışın kutsal kaynağı yapan anlayışla tanışmamaları. İslam dünyasındaki özellikle Türkiye'deki Atatürk düşmanlığının gerekçesi ve izahı da budur. Atatürk, zulüm, emperyalizm ve sömürgeciliğe direniş ruh ve şuurunu temsil ediyor. Onun sevildiği yerde sömürüyü de yaşatamazsınız, akıl düşmanlığını da. Batı bunu biliyor. Sömürüyü ve akıl düşmanlığını egemen kılıp, Müslüman kitleleri köleleştirmek için zulme direnç şuur ve yönteminin muzaffer önderini İslam dışı göstererek kendi dindaşlarını Atatürk'e düşman ediyor. Bunu sağlayınca bir adım daha atıyor, Atatürk'ü düşman bellettiği Müslüman patentli dincilere, Atatürk'e karşı vereceğiniz savaşta her türlü desteğimle sizin yanınızdayım diyor. Dinciler de bu zehiri yutup, siz bize Atatürk'e karşı mücadelemizde destek verin, biz de size neyimizi isterseniz verelim diyorlar. Anlaşma böyle sağlanıyor. Türkiye, çağdaş ve akılcı bir Orta Doğu süper gücü konumundan bir tür Afgan kitlesine doğru çekilirken işte bu yöntem, bu siyaset kullanılıyor. İslam insan için mi, insana rağmen mi? İnsan için ve insana rağmen dini en iyi ayıran söz, Hz. Peygamber'in Kabe'ye karşı söylediği şu sözdür. Ey Kabe! Ne temizsin, kokun ne kadar güzel, ne görkemlisin, kutsallığın ne kadar yüce. Ama Muhammed'in varlığını elinde tutan kudrete yemin ederim ki, mümininin Allah katındaki kutsallığı, mümininin malının, kanının kendisi hakkında sadece hayır düşünülmesi gerektiği yolundaki hakkının kutsallığı senin kutsallığından daha büyüktür. İbn-i Mace, Fiten 2. İnsafsız dinin götürdüğü yer. Geleneksel Emevi dinciliği Kur'an İslam'ının omurgasıyla oynadı. Ve bu omurgası zedelenmiş dini hem din kitaplarına soktuğu saptırmalarla hem de din dışına çekip krallık sistemi yaptığı hilafet denen despotizm sistemiyle yozlaştırıldı. Dinin bir numaralı kutsal ilan ettiği insanın yerine eşya, duvar hegemonyası oturtuldu. Esas anlamı insanın gönlü olan Allah'ın evi unutturularak duvarlardan oluşan ve kenarına bidat alameti minareler dikilen binalara Allah'ın evi dendi. İnsanın olması gereken tüm hizmet, itibar ve saygınlık bu taş duvarlara yönetildi. Bir büyük sahabinin ölümsüz ifadesiyle dinle tin, çamur yer değiştirildi. Din insan içindir, rahmani ilkesinin yerini insan din içindir, şeytani ilkesi aldı. Ve İslam insan için bir din olmaktan çıkıp insana rağmen bir din haline geldi. Takva kavramını saptırmak için de çok yıkıcı iki yalan söylendi. Önce takva korku ile eşitlenerek İslam bir korku dini gibi damgalandı. Oysa ki takva korku değil, Allah'ın iradesine ters düşen şeylerden sakınmak anlamındadır. İkinci olarak Kur'an'ın açık beyanına rağmen Hucurat 13, takva Allah ile kul arası bir belirleyici olmaktan çıkarılıp insanla insan arası bir üstünlük ölçüsü haline getirildi. Bunun sonucu olarak da sahte takvacılık, gösteri dinciliği, riyakarlık, birinci ikinci sınıf dindar ayrımı toplumu bir kanser illeti gibi sardı. Birinci sınıf dindar görünüp itibar toplamak isteyen riyakar tipler subaşlarını, iktidar mevkilerini tuttu. Toplum bunlara şirin görünmek isteyen ikiyüzlü erdemsizlerin yarattığı tutarsızlık ve aldatmalarla perişan edildi. Din insanı yücelten bir kurum olmaktan çıkıp insanı çürüten bir bataklığa dönüştü. Dincilik insanı yürüyen bir kadavraya dönüştürdü. Dinde ikrah, baskı, zorlama, aldatma olmamalıdır diyen Kur'an'ın bu emri, Bakara 256, tersine çevrilerek din hayatı, ibadeti ve eğitimiyle bir baskı, zorlama, aldatma, sindirme kurumu haline getirildi. Bunun sonucu olarak bir yandan riyakarlık artarken öbür yandan tepkisel veya radikal şiddet ruhu alabildiğine güçlendi. Ve nihayet İslam bir sevgisizlik, baskı, şiddet ve aldatma, hatta terör dini olarak tanınır oldu. Kur'ansal ruhundan uzaklaştırılan ve temel dört anlamının ilk üçü yok edilen cihat, kan ve savaşla eşitlenerek İslam'ın temel ibadeti gibi tanıtıldı. Bunun sonucu olarak İslam, kendisi gibi düşünmeyenleri öldürmeyi ibadet sayanların kan ve dehşet ideolojisi gibi algılanır oldu. İslam düşmanı odaklar bu hassas ve kanayan noktaya sürekli vurarak dünyayı İslam aleyhine donattı, yönlendirdi, tavır almaya mecbur bıraktı. Haçlı kurmaylar tarafından Muhammed Marx'ın yerini alıyor. Muhammed Replaces Marx adıyla eserler yazıldı. Müslüman her görüldüğü yerde göz altında tutulması gereken bir zararlı gibi görülür oldu. Dinin vahye, Kur'an mesajına yüklediği kutsallık şeytani bir arabizm oyunuyla Arap diline yüklendi. Bunun sonucu olarak Müslüman camia üç büyük felaketle yüz yüze geldi. 1. Kur'an'ı okumak onun kelimelerini telaffuz etmekle eşitlendi. Oysa ki Kur'an kendisini okumayı telaffuz olarak değil, tedebbür, anlamı kavramak olarak tanıtıyordu. 2. Allah'a ibadet bu çarpıtılmış okumaya uygun olarak anlamı bilinmeyen kelimeleri telaffuzla kayıtlandı. 3. Kur'an'ın ilk emri ve temel ibadeti olan okumak devre dışı tutularak birinci sıraya namaz yerleştirildi. Böyle olunca da İslam toplumlarında ve mesela Türkiye'de camilerin sayısı, okul, hastane, fikir kulübü, sanat ve eğitim ocaklarının toplamının sayısından daha fazla oldu. Bunun anlamı camilerin Müslümanı susturmak ve bastırmak için birer toplama kampına dönüştürülmesinden başka bir şey değildir. Emperyalist güçlerin Müslüman ülkelerde alabildiğine serbest bıraktıkları tek kurum vardır, cami. Çünkü cami, hurafe ve dinciliğin tasallutuna maruz bırakıldığı için emperyalistlerin Müslümanları tıkadıkları gardiyansız hapishaneler gibi hizmet veriyor. Yaratıcıya kendi dillerinde dua ve ibadet etmek isteyenlere yasaklar konuyor. Bu Arabizm yalanını yaşatmak için fıkha, sahabilere, hatta Hazreti Peygamber'e yalanlar isnat edildi. Herkes ana dilinde de Allah'a ibadet edebilir, namazını kılabilir diyen İmam-ı Azam'ın bu hayati fetvası kitlelerden hayasızca yasaklandı veya şeytani tevillerle etkisiz kılındı. Olup bitenlerin özeti şudur. Halkları tahakküm ve tasallutlarının altında boğan dincilik baronları kitlelere şunu dayatıyorlar. Araplaşmadan Müslüman olamazsınız. Allah Müslüman olun diyor. Bunlar önce Araplaşın, sonra Müslüman olun diyorlar. Kitleler ya Kur'an'ın dediğini yapıp Müslümanlaşacaklar, yani Allah'a teslim olacaklar yahut da dinciliğin sloganlarını din yapmaya devam ederek İslam adı altında Allah'ın iradesini saf dışı edenlere teslim olmayı din saymaya devam edecekler. Kur'an, dini tanrısal iradenin dışına çeken şerri açık bir biçimde göstermek için insanı iki beyine ile uyarmıştır. Aldatan sizi sakın Allah ile aldatmasın. Lukman 33, Fatır 5, Hadid 14. Lanet olsun o namaz kılanlara ki namazlarından gaflet içindedirler. Riyaya sapandır onlar ve onlar kamu hakkının yerine ulaşmasına engel olurlar. Maun 4 ila 7. Tercih insana kalıyor. Biz, insanın bu tercihini doğru yapmasına yardımcı olmak için son yıllarımızda zamanımızın büyük kısmını ayırdığımız Tecdid adlı eserimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Allah vaadinde sadıktır. Kitabın sonu 12 Şubat 2014 sayfa 503.